Mediamarkt Okay Karacan'la spor gündemini sunar.
Ben Okay Karacan, hepinize iyi bir pazar diliyorum. Annelerimizin anneler günü bir kez daha kutlu olsun. Hepsinin, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Çok enteresan bir gün yaşandı Türk futbolunda. Galatasaray ile Fenerbahçe Beşiktaş'ın avantajını bir parça yonttular. Bir kere Beşiktaş Galatasaray karşısında sezonun en kötü futbolunu oynadı. Daha doğrusu Galatasaray çok iyi hazırlanmıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in elinde çok iyi, geniş bir kadro vardı. Aslında bunu kendisi bir anlamda geliştirdi. Israrla Getson oynattı, ısrarla Emre Akbaba'yı oynattı, ısrarla Babel'i oynattı. Eğer sosyal medyaya baksaydı üçünün de takımda yeri yoktu. Evet, Türkiye'de sosyal medya sıkıntısı diye bir şey var, sorun. Oysa şimdiye kadar yaptığı parça testleriyle bir bakımda şöyle değerlendirilebilir. Aşağı doğru gitmekte olan bir takımı ayakta tutmayı başardı. Sezon başında hatırlarsınız, podcast dinledeki o ilk yorumlarımda Beşiktaş'ın farkını anlatırken forvet üzerinden bir değerlendirme yapıyordum. Neydi? Beşiktaş'ın forveti vardı. İyi forveti vardı. Galatasaray'ın forvetle ilgili ciddi problemleri vardı. Fenerbahçe'nin forveti neredeyse var da yok gibiydi. Ne zamanki Beşiktaş'ın forvetleri, ki devre arasında Cenk gelmişti, durdu. Yani sakatlıklar nedeniyle, hastalıklar nedeniyle Beşiktaş'ın ivmelenmesi düşmeye başladı. Sistemi başka şekilde 4-1-4-1 veya 4-6-0'la kompanse ederek yoluna koydu teknik direktör Sergen Yalçın. Galatasaray dün akşam forvet konusunda elinde hazır 3 net forvetle, Beşiktaş 0 forvetle sahaya çıktı. Orta sahadan hücuma yönelik oyuncu anlamında hem saha içerisinde hem saha dışında kenarda daha fazla oyuncusu vardı. Seçenekleri fazlaydı. Beşiktaş'ın hiç seçeneği yoktu. Sadece bir tane 11'i vardı. İdeal o kadar. Dolayısıyla maç öncesinde de Fatih Terim belli ki buna hazırlanmıştı ve hazırlığının ne kadar önemli olduğunu da söyledi. Bu tip maçları çok oynadım. Sonuçlarında ne olduğunu biliyorum dedi. Maç öncesinde dedi ki, yani ben bu maçları oynadım. Bu maçlara çalıştım. Tecrübem var ve sonuçlarında ne olduğunu biliyorum. Ön taraftaki arkadaşları bu günler için aldığımızı bilmeleri konusunda uyardım. Ya da uyardım değil de cümleden o çıkıyordu. Yani elimdeki adamlar çok tecrübeli. Gerçekten de öyle. Falcao uluslararası tecrübeye sahip bir oyuncu. Çok önemli. Babel uluslararası tecrübeye sahip bir oyuncu. Çok önemli. Arda uluslararası tecrübeye sahip bir oyuncu. Çok önemli. Birisi gol attı. Oyunda iyi bir performans sergiledi. Birisi penaltı yaptırdı. Oyunda çok iyi bir performans sergiledi. Bir de penaltı golünü kendisi attı. Diğeri de oyuna girdikten sonra ikili averajda dengeyi getiren kritik golü attı. Sadece üçü bile uluslararası kapasiteleri anlamında bu tip maçları oynama konusunda ön planda isimler. Beşiktaş'a baktığınızda bir domestik, belki bir İngiltere'de West Ham'da oynadı ama bir domestik farklılığı var. Yani en azından aurası var Gökhan Tören'in. Önde oynadı ki varlık gösteremedi. Larin yine Belçika liginde oynamanın dışında çok büyük maçlara çıkmış bir oyuncu değil. En büyük patlamayı bu sene gerçekleştirdi. Gezal keza burada kendine gelebilen bir oyuncu. Burada yükseliş gösteren bir oyuncu. Uluslararası arenada çok büyük farklar yaratmış bir oyuncu değil. Dolayısıyla Josef Suudi Arabistan, Atiba Türkiye'de kendisini hani göstermiş, Türkiye'de yıldızlaşmış bir isim. Dolayısıyla uluslararası tecrübesi, bu tip maçlar oynama tecrübesi yüksek bir takım vardı sahada. Bunu bir kere kenara koymak lazım. Beşiktaş ise kenardan hamle şansının zayıf olduğu bir takım olarak maç öncesinde görünüyordu. Ne oldu? Beşiktaş'ın ilk 11'i sahaya çıkacak, fark yaratacak, sonra da oyuna denge getirecekti mantık olarak. Çünkü ikinci yarıda bir hamle şansı Enkudu'da olmadığı için yoktu. Dolayısıyla başlangıçta Beşiktaş'tan iyi bir futbol bekledi herkes. İyi de başladılar. Top ağlara da gitti Yazal'ın ortasında. Offside çizgi çekildi ve offside belirlendi. Daha sonra Galatasaray'ın Beşiktaş'ın bütün hücum aksiyonlarını kestiğini, Babel'in takımın orta sahada bir anlamda aklı olduğunu, Getson'un da çok iyi bir gününde olduğunu gördük. Attığı gol pası, rakibi durdurma, rakiple ikili mücadeleye girmesi, boş alana kaçması, pas bağlantılarının içerisine girmesi her anlamda sıra dışıydı. Özetle o ilk yarıda 1-0 öne geçtikten sonra, ki o da VAR kararıyla verildi, çok milimetrik bir offside. Yani Beşiktaş milimetrik bir offside golü atıyor, milimetrik bir offside golü yiyor. Bu da biraz da şans unsuruyla açıklanabilir. Bir penaltı kazandı Beşiktaş. Bu penaltı dünyanın her yerinde bana kalırsa penaltı. Çünkü Donk'un rakibin ayağına basması söz konusu. İkinci pozisyonda da Falcao ceza sahasına hareketlenirken sarılıyor. Bu da penaltı. Tabii iki tarafında Türkiye'deki temel esprileri şudur. genellikle kendilerinin haksız olduğunu düşünürler. Maç içerisinde özellikle verilen penaltılarda Fatih Terim de Sergen Yalçın da fazla reaksiyon gösterdiler kanaatindeyim. Bu benim yorumum. Ama Türkiye'de Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı kim olursa olsun kendilerinin kararlarının doğru olduğunu düşünürler. Yani kendi lehlerine veriliyorsa doğrudur, aleyhlerine veriliyorsa yanlıştır. Bu açmaz dün yine sosyal medya üzerinde kendini gösterdi. Bu açmazdan Türk futbolu kurtulmaz zaten. 2-1 devreyi önde bitirdi Galatasaray. Beşiktaş'ın planında muhtemelen bu yoktu. Önde bitirmeyi düşünüyordu. Ama Beşiktaş iyi başlamıştı oyuna. 1-0 öne geçseydi şayet belki psikolojik olarak oyunu eline geçirebilirdi. Yani bu sefer kontraya onlar çıkmak gibi bir şansa sahip olabilirlerdi. Ama Beşiktaş alan bulamadı. Gezal'ı iyi kapattılar. Rozier'in alanı kalmadı. Gezal'ın alanı kalmadı. Neredeyse Gezal oyunda hiç yok. Serbest vuruşlarından başka hiçbir şey yapmadı. Gökhan sahada dolaştı. Atiba biraz çabaladı. Diğer oyuncular keza yine çok ortalamanın altında. Enskala ise belki de maçı veren adam. Yani yaptığı hatalarla çok kötüydü. Galatasaray'da ise hemen hemen bütün mevkiler işlerini çok doğru yaptılar. Orta sahada Beşiktaş'a top alanı bırakmadılar. Atak bağlantılarını kestiler. Özellikle ilk yarıda rakibin oyununun gelişmesini engelleyecek profesyonel fauller fazlasıyla yapıldı. Ve 90 dakikayı Arda'nın da attığı golü 3-1 önde kapattılar. Tabii maç içerisinde topun çizgiyi geçmediği bir pozisyonda out kararının verilmesi Beşiktaşları ayağa kaldırdı ki tabii hakem hatası olarak çok net görmedim demiş Sergen Yalçın'a yardımcı hakem. Yapılabilecek bir şey yok. Ha Beşiktaş o pozisyon out'ta sonuçlanmasa ataktan gol bulur muydu? Ki köşedeydi. Net evet bulurdu diyemezsiniz. O biliyorsunuz out sonrasında gol geldi. Sonra gol gelir miydi? Bilemezsiniz bunları ama Beşiktaş oyunu kazanabilecek bir performans ortaya koymuyordu. Yani olaya biraz böyle bakıyorum biliyorsunuz. Kayserispor Beşiktaş maçında verilen yani penaltı olmadığını artık herkesin bildiği bir pozisyon var. Penaltıdan Beşiktaş öne geçmişti. O penaltı verilmese de Beşiktaş o maçı kazanırdı. Burada top dışarı çıkmasaydı bile hani devam deseydi hakem yine Galatasaray'ın bu maçı kazanma ihtimali çok yüksekti. Yani ortadaki oyun bunu gösteriyordu. Galatasaray'ın 1. 11'i, 2. 11'i, 3. 11'i hatta 4. 11'i vardı. Hepsi iyi oynadı. Beşiktaş'ın 1. 11'i bir de 2. 11'i vardı. 1. 11'i zaten ideallerin türevinin türeviydi. 2. 11'i de ideallerin türevinin türevinin türeviydi. Özetle Galatasaray her anlamda öndeydi ve hakkıyla bir galibiyet elde etti. Şimdi bitime 2 hafta kaldı. Salı akşamı Beşiktaş Karagümrük'le oynayacak. Sonra Göztepe'ye gidecek. Alacağı 4 puan yeterli Beşiktaş'a. Yani Karagümrük'ü yenip Göztepe'yle berabere kalırsa şampiyon. Bu arada Fenerbahçe'nin 90+6'da Valencia ile attığı gol Ankara Gücü maçını 2-1 kazanması da ligin dengelerini çok değiştirdi. Yani puan farkı 2'ye düştü. Puan farkının 2'ye düşmesi demek Beşiktaş'ın yapacağı her hatayı Fenerbahçe cezalandırabilir demek. Bu arada Fenerbahçe maçta 2-0, 3-0 yenik duruma da düşebilirdi. Ozan savunmanın sağında başlayınca orta saha boş kaldı. Sonra oyuna Gökhan Gönül'ü aldı teknik direktör ya da teknik sorumlu Emre Belezoğlu. Ozan'ı ortaya çekti, bir denge getirdi. Ardından ikinci yarıda değişik şeyler yaptı. Mesela takımın bel kemiği Salah'ı oyundan aldı. Bütün hatlarıyla ön tarafa gitti. Yine gol yiyebilirdi ama sonunda 90+6'da golü attı. Durumu 2-1 yaptı ve fark 2'ye düştü. Yani Beşiktaş'ın hata yapma lüksü ortadan kalktı. Eğer Fenerbahçe o golü atmasa maç 1-1 berabere bitse Beşiktaş Karagümrük maçıyla birlikte çok büyük bir ölçüde şampiyonluğu cebine koyabilirdi. Çünkü ikili averaj ortadan kalktığı için genel averajda Beşiktaş'ta +7 üstünlük sağlamış durumda Galatasaray'a. Yani iş oraya kalmayabilirdi. Yani son hafta kaybetse bile. Özetle şu var. Fatih Terim açısından bakıldığında yıl içerisinde elde ettikleri galibiyetlerin ötesinde kaybettikleri özellikle İstanbul'daki maçlar sezonun belirleyicisi oldu. Ama o maçlarda da Fatih Terim bir bedel ödedi. Aslında yeni oyuncuları kazanabilmek için. Çünkü takımın önemli silahlarından Belhanda gönderilmişti. Feguili zaten oynamıyordu. Grup psikolojisi düşmüştü. Bu tip bir ligi oynayabilecek Babel'i, yine kendini gösteren Emre Akbaba'yı, çok eleştirilen bu adama sözleşme imzalatmışlar yani oynatmak zorunda mıyız denilen Getson'u ısrarla geliştirdi, takımda tuttu ve bugünkü Galatasaray'ı ortaya koydu. Yani Mustafa Muhammed bu takımı şampiyonluğa götürür. Çok iyi golcü dediler, olmadı. İkisi birlikte oynadılar, Falcao ile olmadı. Falcao Atök oynadı, olmadı. Falcao ve Mustafa Muhammed'in olmadığı bir takımın bile kazanabileceğini, kazandırabileceğini gösterdi. Dolayısıyla iyi bir teknik direktör dokunuşuydu. Sergen Yalçın'ın ise dokunuş yapabileceği bir kadro elinde yoktu. Aboubakar, Enkudu, Cenk, Oğuzhan eksildikçe toparladılar ama buraya kadardı. Çünkü güçlü bir takımla oynadılar. Türkiye Ligi'nde yukarıdakilerle aşağıdakiler arasında çok büyük fark var. Kadro açısından da, oyun konsantrasyonu açısından da. Beşiktaş bundan sonraki 2 haftada 4 puan alır mı? Alabilir gibi gözüküyor. Ama dün gece gösterdi ki bize her şey mümkün futbolda. Salı ve gelecek hafta oynanacak maçlardan sonra bir ligi daha sona erdireceğiz. Ama bu sezon ligden çok şey öğrendik. Bu sezon öğrendiklerimizle gelecek seneyi daha temiz bir lig olarak kurgulayabiliriz. Temiz derken şunu diyorum. Başkanlar konuşmasın. Başkanlar boş boş konuşuyorlar. Bıraksınlar hocalar oynasınlar futbolu. Bıraksın futbolcular oynasınlar. Yönetimler bu işin bir parçası olmasınlar. Sosyal medyayı kimse dinlemesin. Sosyal medya bir parça kendi bencil dünyasında yaşıyor ve kendi istediklerini bir gerçekmiş gibi gösteriyor. Özetle Türkiye Ligi bu sezon 3 takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği nefes nefese devam eden cumartesi, çarşamba, salı, perşembe her günü futbolla dolu olduğu bir ligdi. Gelecek sene daha iyisini bekliyoruz. MedyaMarkt'la spor gündemine bir nokta koyuyorum şimdi. Tekrar annelerimizin anneler gününü kutlarım. Hoşçakalın.
MedyaMarkt, Okay Karacan'la spor gündemini sundu.